Ayrım 3. Kerbela, Aşka Bela Hazreti Hüseyin. Sinan Yağmur. Sayfa 37. İlk tufanım. İman etmiş bir insanın tek arzusu, Rabbine bir an önce kavuşup ona emanetini geri verdiğinde alacağı hediyedir. Dedem sıkıntı, üzüntü ama bereketle geçen mübarek ömrünün 63. yılındaydı. İslam'ı Arabistan coğrafyasına hakim kılmıştı. Müslümanların birlik ve beraberliğini sağlamıştı. Arafat'taki mahşeri kalabalığa veda hutbesini yaptıktan sonra Medine'ye dönüşünden hemen sonra hastalanmıştı. Hastalığı ağırlaşınca da Hazreti Ayşe'nin odasında kalmayı uygun bulmuştu. Vahiy ona en çok bu odada gelmişti. Anlaşılan son anlarını da burada geçirmek istiyordu. Hastalık şiddetini arttırmıştı. Mübarek gözlerini bile artık zor açabiliyordu. Sevgili eşleri ve hayattaki tek kız annem etrafında birer üzüntü yumağına dönmüşlerdi. Annemin boğazında hıçkırıklar düğüm düğümdü. Gözleri hep sevgili babasının mübarek gözlerindeydi. O güzel gözleri bir daha görmek istiyordu. Derken bir ara dedem mübarek gözlerini açtı. Bakıştılar. Kızına çok şeyler söyleyecek gibiydi ama konuşmaya belli ki gücü yoktu. Ağlama kızım, ben vefat edince inna lillahi ve inna ileyhi raciun de. Yüreği bir kez daha dağlandı annemin. Gözyaşları boşandı, nurdan sicim gibi. Dedem ateşler içinde yanıyordu. Annem sarsıla sarsıla ağlıyordu. Bir taraftan da ıslak bezle sevgili babasının mübarek yüzünü ve vücudunu sürekli serinletmeye, ateşini düşürmeye çalışıyordu. Günlerdir gözleri uyku görmemişti. Yemeden içmeden kesilmişti. Bedeni çökmüştü. Babasının sıcak eli omuzuna dokununca daldığı düşünceden uyandı. Tuttu, öptü ve kokusunu yüreğinin tüm zerrelerine çekmek istercesine kokladı. Dedem kulağına gizlice bir şey söyledi. Annem, vay başıma gelenler, babacığım benim diyerek çığlık kopardı. Çığlık yürektendi. Akan gözyaşları değil, yüreğinin feryadıydı. Sanki damarlarındaki kan birden çekilmiş, kalbi durmuştu. Yüzü öylesine buz kesti. Kendinden geçmiş, gözünden yaş bile akmaz olmuştu. Var mıydı, yok muydu farkında değildi sanki. Sevgili babasının mübarek sıcak nefesini ikinci kez kulağında hissedince toparlandı. Bu sefer söylediklerini duyar duymaz bir çocuk sevinciyle yerinden sıçrayıp, "Şükürler olsun!" diye haykırmak geldi içinden. Sonra vazgeçti. Sakinleşip yerinden kımıldamadı. Benim artık olanlara dayanacak gücüm yok. O benim dedem. Ben de onun Hüseyin'ini. Eğer beni bu şehirde bunlarla yalnız bırakırsa ben ne yaparım? Bakışlarını benden ayırmıyor. En çok benim için endişeleniyor. Yüzümden neler çektiğimi anlıyor. Yüreği yanıyor benim için. Küçük yavrusu, en sevgilisi Hüseyin'e. Gözüyle bana işaret etti. Başımı ona doğru eğdim. Kulağıma, bu ölüm hastalığıdır. Ben gidiyorum, dedi. Başımı kaldırdım ve üzerime çöken bu bedbahtlık ve musibetten dolayı takatim kalmadı. Neden bu haberi sadece bana ve anneme verdi? Ben ki bu habere dayanabilecek en son kişiyim. Ama o yine bakışlarını bana dikti. Kalbi hala küçük ve ona muhtaç olan torununun perişanlığına yandı. Bir işaret daha verdi. Anneme, Hüseyin'i götürün, içim onunla vedalaşmaya dayanmıyor. Dedemin dudakları kapandı. Vahyi dillendiren dudakları, kızını ve kızının çocuklarını öpen dudakları. Bir müddet tavana baktı, sonra bakışları söndü ve boğazından kan geldi. Başı Ayşe annemizin göğsündeydi, eli Fatıma annemin avuçlarındaydı. Hüzün ve hayret verici bir düşünceye dalmıştım. Sanki dedemden önce ben ölmüştüm. Ansızın dua timsali elleri, başımı okşayan elleri yana düştü. Düştü mübarek cennet kokulu dudaklardan şu sözcükler. İlâ refîk il âlâ, en yüce dosta. Dedem dedim, koptu tufan. Dayanılmaz bir acıydı. Gittin, koydun bizi ateşte. Derken dışarıda bir feryat yükseldi. Koptu kıyamet. Kainat ağlıyordu. Ağlayan sadece insan değildi. Cin ağlıyordu. Yaprak ağlıyordu, rüzgar ağlıyordu. Ağlıyordu çöl, ağlıyordu kusva. Kuşlar ağlıyordu ve ben ağlıyordum. Hasan ağlıyordu, Ali ağlıyordu, Asaf ağlıyordu. Fatıma herkesten daha çığlık, daha mahşer ağıtlar yakıyordu. Babam peygamberimizin pak bedenini yıkadı ve ağladı. Onun bedenine su döktü, kendi yüreğine ateş. Ümmet en sevgilisini kaybetmişti. Kimsesiz insanlar kimselerini, asap merhametli rehberini yitirmişti. Ansızın bu şehirde, bu dünyada garip kaldığımı hissettim. Dedem babacandı, sevecendi, güneş gibi gökçendi. Tebessümü yüzüne yayılırdı. Karanlığı dağıtan bir ışık gibiydi. Neşesi bizdik. Şakalaşmayı sever ve bizimle şakalaşırdı. Dışarıda haşmet ve haşyet sahibi nevi, evde güleç yüzlü bir arkadaş gibiydi. Bizimle oynaşmaya dayanamazdı. Biz de onunla birlikte olmaya doyamazdık. Babamdan daha çok onu özlediğim olurdu. Kapı önüne çıkar, acaba dedem akşama erken gelir mi diye elim çenemde beklerdim. Bazen de özleme dayanılmaz olunca mescide dedemin yanına giderdim. Dedem beni görür görmez gülerek el işaretiyle yanı başına gelmemi ister ve cennetlik bir müjde görmek isteyen şuna baksın diye beni gösterirdi. Mahcup olur, dizinin dibine kıvrılırdım. Dedem yanağımı öpmeyi çok severdi. Her öptüğümde şöyle derdi. Yanaklarına kondurduğum öpücüğün tatlılığı ağzımın bütün acılarını gideriyor. Dedem gidişine ağlayan sadece Mekke, Medine, Hicaz değil, sadece insanlar değil, kainat ağlıyordu. Yetim kalmıştık. Evlatlarım dediğin Hasan ve Hüseyin'i yetim bırakmıştın. Ya şimdi bize kim omuzunu alıp gezdirecekti? Ya bizi kucaklayıp kim başımızı okşayacaktı? Ya biz kime dede diyecektik? Kimin sabah akşam kapısını çalıp dede oyun oynayalım mı diye soracaktık? Dedemin vefatı yeryüzünde en çok annemi yaraladı. Yandı annem. Dedemin mübarek bedenini toprağa vermiştik. Annem dönenler arasında Hazreti Enes'i gördü. Dert ortaklarından biriydi. 10 yaşından beri kendini dedeme hizmete adamış, aileden sayılırdı. İçindeki ateş büyüdü, yüreği yandı. Gözlerinden yaşlar boşandı ve feryadı yükseldi. Ey Enes, ey Enes, söyle bana, nasıl kıyıp da Allah Resulü'nün mübarek bedenini topraklara gömdünüz? Hazreti Enes annemin mübarek yüzüne bakamadı. Duygulu sistemine, dili değil, gözü döktüğü yaşlarla karşılık verdi. Annem, sevgili babasının vefatından sonra bir daha kendine gelemedi. Acısı bir saniye bile yüreğinden çıkmadı. Geceleri uyuyamadı. Gündüzleri gözyaşlarını durduramadı. En ufak bir tebessümünü göremez olmuştuk. Sık sık sevgili dedemin mübarek ravzasını ziyarete giderdi. Ve bir gün ravzasının başında durup bir avuç toprak aldı. Kokladı, kokladı, kokladı. Yüreğindeki ateş büyüdü. Göğün gözlerinden rahmet boşandı. Toprak ıslandı. Kuşlar kanat çırpıp gökyüzüne yükseldi. Sema titredi. Melekler indi. Dilinden acı ve hicran döküldü. Muhammed'in mezarının toprağını koklayan bir insan neden başka güzel koku arar ki? Tek tesellisi biz çocuklarıydık. Bir de babam Ali. Cismani hayattan sıyrılmıştı. Dedemin vefatının üzerinden 6 ay geçmişti. 6 ay, 6 asır gibi gelmişti anneme. Hicret'in 11. yılıydı. Ramazan ayındaydık. İftarını açmıştı. Babam ve ben mescitteydik. Evimizde amcamın hanımları konuktu. Konuklardan müsaade alıp abdestini tazelemek istedi. Abdestini alıp gelince onlara, ben öleceğim, hem de şimdi, dedi. İftarı açarken babamı gördüm. Bana bir tas su uzattı ve iftarımı tastaki su ile açmamı söyledi. Soğuktu, tadı bambaşkaydı. Babama, bu su nereden geldi diye sordum. Cennetten, hava annemizin ilk akıttığı gözyaşı damlalarıdır, diye cevap verdi. Kızın Zehra'nı, Fatıma'nı hiç özlemedin mi? Vuslatımıza daha ne kadar var dedim. Özledim kızım. Ben de, annen Hatice'm de, kardeşlerin de seni çok özledik. Sana söylediğim müjde bu gece gerçekleşecek, diye cevap verdi. Annem biz mescitten dönene kadar çoktan yatağa düşmüştü. Hasretin, ayrılığın ve acının yatağına. Babam annemin hastalandığını öğrenince endişelendi. Annemin yatağının ucuna oturdu ve elini tutarak ona şifa duaları okumaya başladı. Annem tebessüm etti. Gidiyorum ey Ali. Hasan'ım, Hüseyin'im, Zeynep'im, çocuklarım sana emanet. Dizlerindeki derman çekildi. Elimi kalbinin üstüne koydum. Annem bizlere bir kez daha gülümsedi. Ey Ali, senden ayrılmanın ne kadar zor olduğunu ancak ben bilirim. Yüreğim yanıyor ama davet var Allah Resulü'nden. Sana karşı uygunsuz bir davranışım, seni kıran bir sözüm, bir hareketim olduysa beni bağışla. Babamın gözlerinden yaşlar boşandı. Senden ne kırıcı bir söz işittim ne de beni üzen bir davranış gördüm. Ağlama, taziye zamanı değil ey Ali, vasiyet zamanı diyerek vasiyetine başladı. Çocuklarım benden sana aziz birer hatıradır. Hatırlarını aziz tut. Bir hataları olursa da hoş gör. Beni küçük bir çadır içinde yıkayın. Yıkarken yanında sadece Esma binti Ümeys bulunsun. Bir de beni gece vakti defnedin ki ölümümde de tenime yabancı gözler değmesin. Ve ey Ali, senden ricam, mezarıma, ziyaretime sıkça gel ve bana dua etmeyi ihmal etme. Vasiyetini eksiksiz yerine getireceğim ey Fatıma, dedikten sonra gözyaşları arasında rica etti. Benden Allah Resulüne selam götür. Ona minnet ve şükranlarımı sun. Bir de seni üzmüş ya da sana karşı hata işlemiş olabilirim. Lütfen bundan dolayı beni Allah Resulüne şikayet etme. Bir yandan kardeşlerimizle sarılıp ağlaşıyor, diğer yandan annemizin elini, yüzünü öpüp kokluyorduk. Yüzünü kıbleye çevirip uzandı. Sağ elini yanağının altına koydu. Eğer senden yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona dayanırım. Tevbe 129 ayetini okumaya başladı. Gözlerini Resulullah gibi gülümseyerek kapadı. Bir daha da açmadı. Yüzünde en büyük sevgiliye kavuşmuş insanın sevinci vardı. Temiz ve sakin akan bir ırmak gibi yaşamıştı. Gidişi de tertemiz ve sessiz oldu. Feryadımız evden tüm Medine'ye yayıldı, yankılandı. Anne, anne ne olur bize bir şeyler söyle. Babam Ali yalnız kalmıştı. Hem şehirde hem evde. Hem peygambersiz hem Fatımasız. Dertten bir dağ gibi annemin toprağının üzerine oturdu. Saatlerce, sessiz ve kederli gece onun dertli mırıldanmalarını dinlemekte. Kabristan sessiz ve mutlu, Medine vefasız, bedbaht ve suskun. Diri kabirler ve ölü evler dinlemede. Rüzgar gece yarısı babam Ali'nin yüreğinden zorla çıkan bir kelimeyi alıyor ve Fatıma'nın kabri başından dedemin mescitteki mezarına götürüyor ve ''Ey Allah'ın Resulü, benden ve sana hızlı koşan, kavuşan kızından selam olsun. Ey Allah'ın Resulü, senin gidişin karşısında zayıf düştüm, dayanacak gücüm kalmadı. Ancak senin ölümün, musibetin ve senden uzak kalmanın acısı karşısında beni teselli edecek bir nokta var hayatımda.'' Seni ben defnettim. Benim kollarımda ve benim dizimde can verdin. Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz, diyordu. Aciz kaldı, yerinde kala kaldı. Ne yapacağını bilemiyordu. Kalsın mı, geri mi dönsün? Fatıma'yı burada nasıl yalnız bırakabilir ve eve nasıl yalnız dönebilirdi? Şehir sanki korkunç gece karanlığında pusu kurmuş bir şeytan gibi. Binlerce tuzak, ihanet ve utanmazlık onu bekliyor. Nasıl burada kalabilir? Ya çocuklar, ya halk, ya hakikat, ya sadece onun yolunu gözleyen sorumluluklar, ya yoluna adandığı o ağır görev? Sonra kalktı, ayakta durdu. Dedem Muhammed'in kabrine yöneldi. Ona, bana verdiğin bu değerli emaneti bugün sana geri verdim, demek istiyordu. Belki mezarlığında annemi dua ettikten sonra hemen yanı başındaki ağabeyim Hasan'ın toprağına el sürdüm. Onunla ilgili hatıralar gözlerimin önünde canlandı. Hayatın her halinde halim olan ağabeyim Hasan. İnanç, İbrahim gibi tehlikede olmaktır. Allah'a kulluk bir alışkanlık işi değil, aşk işidir. Anneme dualar okuyup gözyaşlarımı sildikten sonra onun mezarının hemen bitişiğindeki Hasan ağabeyimin mezarına kapandım. Ah ağabeyim, seni buraya defnederken ne sıkıntılar yaşattılar, ah bir bilsen. Hasan ağabeyim benden bir yaş büyük olmasına rağmen birbirimize tıpatıp benzeyen ikiz kardeş gibiydik. Bazen sahabenin bizi karıştırarak ağabeyime Hüseyin, bana da Hasan dedikleri de olurdu. Hasan, mizaç olarak biraz benden farklıydı. Mülayim, sessiz, çok düşünen, az konuşan, içine kapanık bir hali vardı. Huyları anneme çekmişti. Onun da dünyadaki en çetin imtihanı hanımlarından olmuştu. Kiminle evlense ya zenginlik düşkünü, gözü doymaz, iflah olmaz bir kadın çıkıyordu ya da dili sivri, şirret bir eş oluyordu. Ağabeyim dünya malına tamah etmediğinden eşleri sürekli olarak onu rencide ediyordu. Huzuru kaçan Hasan baktı ki olmuyor, eşinden ayrılıyordu. Son eşi Cude'ye kadar başından birçok talihsiz evlilik geçti. Hasan ağabeyim ile birçok mücadelede omuz omuzaydık. Hazreti Osman'ın halifeliği zamanında onunla birlikte Horasan seferine katıldık. Yan yana düşmanla çarpıştık. Daha sonra da babam tarafından yine ağabeyim ile birlikte Hazreti Osman'ı isyancılara karşı korumak için evinin etrafında nöbet tutmakla görevlendirilmiştik. Babam hilafete geldikten sonra Hasan, Talha bir Ubeydullah ve Zübeyir bir Avvam'ın ona karşı çıkmaları üzerine Kufelileri babamın yanında yer almayı ikna etmek için Ambar bir Yasir ile birlikte Kufe'ye ağabeyim ile gittik. Cemal vakası ve Sıffın savaşında da babamızın yanında iki oğul yine yan yanaydık. Babamın şehit edilmesinin ardından Ubeydullah bir Abbas, bir Abdülmuttalip Kufelilere halife olarak ona biat etmeye davet etti ve bir gün sonra Kufe'de kendisine biat edildi. Hasan'ın halifeliğe getirildiğini haber alan Muaviye, onun taraftarlarını ve Kufelileri kendi safına çekmek için yoğun bir faaliyet başlattı. Abdullah bir emir kumandasında Suriye, Filistin ve El Cezire kuvvetlerinden oluşan bir ordu hazırlattı. Abdullah bir amir de Medayin'e giderek şehrin dışına çıkan Hasan'ın ordusunun karşısında mevzilendi ve onlara Muaviye'nin de Enbar'ı kuşattığını, diğer yandan Bizans'ın büyük ordu ile Arap Yarımadası'na doğru yola çıktığını iletti. Bu sözler karşısında Hazreti Hasan da Medayin'e dönerek hilafeti Muaviye'ye teslim etmek için belirlediği şartları Abdullah bir amire bildirmek zorunda kaldı. İleri sürdüğü şartlar şunlardı. Muaviye kendisinden sonra kimseyi, hele hele de ümmet tarafından hiç sevilmeyen oğlu Yezid'i halife olarak atamayacak. Halifeyi tıpkı önceki devirlerde olduğu üzere ümmet seçim yolu ile seçecektir. İntikam için Iraklılardan hiç kimse tutuklanmayacaktır. Milliyetine bakılmaksızın herkes emniyet içinde olacaktır. Ayrıca Muaviye, Arap olmayan Müslümanlara ikinci sınıf insan muamelesi yapmayacak, onların devlet bünyesinde memur olarak çalışmasına izin verecektir. Abdullah bir amir, Hazreti Hasan'ın şartlarını Muaviye'ye götürdü. Muaviye de bunları kendi eliyle yazarak mühürledi ve Hazreti Hasan'a iade etti. Şartlarının kabul edilmesine memnun olan Hazreti Hasan, anlaşmayı Kays bin Ziyad'a bildirerek yetkilerini Muaviye'ye devretmesini ve Medayin'e dönmesini emretti. Ben ve Ucru bir Adi gibi birçok kişi Hasan ağabeyimin Muaviye ile anlaşmasına arkasındaki Müslümanları küçük düşürdüğü gerekçesiyle karşı çıktıysak da Hasan kararından dönmeyerek adamlarıyla birlikte Medayin'den Kufe'ye gitti ve oraya gelen Muaviye'ye vardıkları anlaşmayı şahsen de teyit ettirdi. Bizans, İslam ümmeti üzerine yürürken iç meselelerle ordu zayıflamasın diye düşünen ağabeyim Hasan, Kufelilere de güvenmediğinden ümmet birliğini düşünerek halifelik davasından vazgeçmiş, ordusunu geri çekmişti. Muaviye'nin barış teklifini tek şartıyla kabul etmişti. Muaviye, kendisinden sonra yerine veliaht tayin etmeyecek, halifeyi seçimini halk belirleyecekti. Muaviye bu şartı kabul etti. Ağabeyim Medine'de uzete çekildi. Ben bu konuda ağabeyime muhalefet ettim. Muaviye bu sözüne güvenilmez. Kaderimize ne varsa onu çekeriz. Yapma Hasan ağabey yapma. Benim kararıma uy kardeşim. Hakkımı helal etmem sonra. Bizans saldırısı püskürtülüp Şam derin bir nefes aldı. Muaviye'ye bir telaş sardı. Endişesi vardı. Ya Hasan tekrar halifelik sevdasına kalkışırsa? Üstelik ümmet onun yanında bir olur. Çünkü Hasan feragatta bulunarak gönülleri kazandı. Muaviye işini sağlama almak için benim İstanbul'u fethi ordusuna katıldığım sefer sırasında ağabeyim Hasan'ı yengem Cude'ye zeylettirip kendince birinci tehlikeye savuşturmuş oldu. Geriye diğer tehlike kalıyordu ben. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 48.